Ayrım 37. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 326. Fatima ne konuda konuşursa konuşsun, korkunç veya üzücü konular da olsa onun yanında kendimi iyi hissediyordum. Herhalde bir üniversitede öğretim görevlisi olmasının da bunda etkisi vardı. Karşılıklı konuştuğumuz zaman arada sırada biraz başka yerlere gidiyordum. O zaman onu kendimin de oturup not aldığı dolu bir amfide ders verirken düşünüyordum. Bu arada, Fallet Parken'i biliyor musun dedi Fatima. Ben de düşlerimden uyandım. Bilmiyordum. Yeşil alanı hem Yaktvej'den hem de Osterbro'dan görmüştüm gerçi. Ama henüz parkın içine girmeye cesaret edememiştim. Her gün misafirhaneden biraz daha uzağa gidiyordum. Ama hala dikkatliydim. Yeşil ağaçlar ve çalılar beni çekmekle birlikte bu beni yutmalarına izin vereceğim kadar kuvvetli bir çekiş değildi. Ayaklarım el verirse bir gün oraya beraber gideriz dedi Fatima. Parkın huzur ve sükunet içinde gökyüzüne açık, insanın soluk alabileceği harika bir yer olduğunu anlattı. Kopenhag bu tür parklarla doluydu. Çok özel ve en iyilerinden biri kentin ortasındaki botanik bahçesiydi. Park küçük bir masal gibiydi. Ancak Fatima otobüse binmek gerektiğinden oraya gitmeyi istemiyordu. Buna karşın Fallet Parken bizim misafirhaneden birkaç dakikalık yürüme mesafesindeydi. Genellikle yürüyerek gitmeyi başarabiliyordu. Parkta geniş spor alanları olduğunu öğrendim. Ayrıca bir de duyu bahçesi diye bir şey vardı. Tüm duyularımızı harekete geçirip etkileyecek bir bahçe. Labirent gibi dolambaçlı patikalar, hem koklanabilen hem de parmak uçlarıyla dokunulabilen melez çamın yumuşaklığı, ardıcın sivri, ele batan iğneleri. Bitki tarlaların etrafından dolaşıyordu. Şırıl şırıl akan fıskiyeler, dokunulabilen heykeller, nehir yatağından gelme değişik taş ve çakıllar. Çok sayıda özürlü insan için büyük bir deneyim dedi Fatima. Çocukları için de geliştirici. Bahçeyi ilk gördüğünde oldukça etkilenmişti. Özellikle bahçenin herhangi bir kuruma bağlı olarak kıyıda köşede saklanmak yerine sağlıklı ve kuvvetli insanların kendini gösterdiği spor alanlarının yanı başında yer alması etkilemişti. Duyu bahçesi, farklı ve zayıf olanlara karşı saygının son derece gelişmiş bir özen gösterme kültürünün sembolü olmuştu. Ben parkın o bölümünü fazla kullanmıyorum diye devam etti Fatima. Ancak orada olduğunu bilmek çok hoş. Kısmen o kadar uzun yürüyemediğimden, çünkü park buranın tam zıt yönünde, diğer uçta kalıyor. Kısmen de, ben biliyorsun Irak'taki olaylardan sonra bile yeterince cesaretim olmadığımdan gitmiyorum. Benim daha çok bir banka oturup rahatlamaya ihtiyacım var. Oturup göldeki fıskiyeyi ve kuşları seyrediyorum. Yapabildiğim zaman kalkıp suyun yanına gidiyorum. Yazın ördek yavruları yüzüyor. Göldeki ördek anayı ve yavrularını beslemek bana öyle iyi geliyor ki. Gabi yaklaşık 2 haftada bir uğrardı. Gelebileceğinden tam emin olamadığı için asla randevulaşmazdı. Ansızın ortaya çıkıp kapımızı çalardı. Yanıt vermezsek başkalarına giderdi. Kapıyı açan birileri her zaman bulunur derdi. Onun ziyaretlerinden çok memnundum. Bir şey, ismini koyamadığım bir şey ona güvenmeme sebep olmuştu. Belki de Gabi, uzman danışmanların aksine kendinden söz etmeye karşı değildi. Böylece konuşmamız daha az söyleşi ve sorgu, daha çok karşılıklı sohbet halini alıyordu. Onunla beraberken kalıplar ve roller gevşiyordu. Yalnızca benimkine odaklanmak yerine kendi yaşamını anlattığı zamanlarda bir anlığını da olsa korkmayı tamamen unutuyordum. Onunla beraberken yalnızca bir mülteci değildim. Genellikle o ve ben ortak mutfağa gidip kahve yapıyorduk. Çünkü annem yatıyordu. Mutfakta daha rahat konuşabiliyorduk. Durmadan İngilizceden Sırpçaya çevirmek zorunda kalmıyordum. Okumayı çok seviyordu. Sık sık şu veya bu akıllı yazarlardan birinden alıntı yapar ve çoğunu bilirdi. Esma'nın okumasını anımsadım. Hem meraklı oluşumu hem de İngilizcemi överek konuşmamızı yarıda kesmeden yalnızca dil bilgisi bakımından birkaç şey düzeltti. Sık sık bazılarının Denglish diye adlandırdığı Centern English ile de konuşuyordu. Mültecilerin kaldıkları merkezde İngilizce, Danca ve kendi dillerini karıştırarak konuşmalarına taktıkları isim, Merkez İngilizcesi. Bu, Danca öğrenmeye hakları veya durumu olamayan ama aynı zamanda dünyanın eski, büyük dillerinden birini de iyi konuşamayan herkes için bir hayatta kalma biçimiydi. Hayatta kalma biçimi, tüm mantık ve gramer kurallarını çiğneyip arada sırada bir cümlenin ortasında bir kelime eksikse bunu tahmin etmek, kısaca her durumda hayal gücünü kullanmaktı. Değişik dillerden sözcükleri istediğim şekilde karıştırmak ve yakalanması en kolay veya bağlama en uygun kelimeyi kullanmak benim için son derece hoş bir özgürlüktü. Başkalarını dinlediğimde bu tarzda yeni sözcüklerin veya arada sırada bir durumu klasik dilin kelime ve cümleleriyle betimlemekten çok daha isabetli birleşimlerin de ortaya çıkabildiğini görebiliyordum. Kendi ilk danca kelimelerimi de mutfakta öğrendim. Sırasıyla merhaba, kahve, huzurevi. Gabi yeni kelime ve kavramlar tamamen oturana kadar bana yineletiyordu. Bu yolla öğrenmeyi seviyordum. Gözleri bana gülüp dudakları dancaya göre şekil alırken kendimi tuhaf biçimde hafiflemiş hissediyordum. Arada sırada onun hem güvenli hem hoş sesine kapılıp gittiğim duygusuna kapılıyor, küçük bir kızken Samir'in beni yakalayıp parmaklarını karnımda gezdirdiğinde nasıl gıdıklanıyorsam öyle hissediyordum. Tüm bu hoş hissedişler o kadar yoğundu ki dayanabilmek neredeyse imkansızdı. Öğrendiğim her yeni kelimede kendi ülkemi de daha iyi tanıyordum. Gabi öğrendiğim ses ve kavramlarla genellikle bir hikaye ve açıklama ekliyordu. Hej demek çok kolaydı. Hem merhaba, iyi günler, hem hoşça kalın derken kullanılıyordu. Ayrıca insanın diğer insanlarla bir bağlantı kurup dünyada yalnız olmadığımızı anımsatması bakımından da önemli bir kelimeydi. Kişi kendisi gibi yalnız olanlarla ve aynı zamanda küçük bir hejden sonra konuşmanın mümkün olduğu insanlarla beraberken en az yalnızdır diye ekledi Gabi. Anlattıklarından anladığım kadarıyla Danimarka'da çok sayıda yalnız yaşayan insan vardı. Kendisinin bunlardan biri olup olmadığını tam ona soracakken bir sonraki kelimeye geçmiştik bile. Kahve her zaman içeceğimiz bir şeydi. Üstelik bu içecek tüm dillerde neredeyse aynı adlandırılıyordu. Bu arada Danimarkalıların dünyanın en fazla kahve içen ulusu olduğunu biliyor muydum? Kahve milli ruhun o kadar içine işlemişti ki Gabi'nin en sevdiği kadın yazarlardan biri olan Blixen açık açık kahve partilerindeki sohbetlerin bazı Danimarkalı kadınlar için kutsal kitabın ruhani etkisinin yerine geçtiğini söylüyordu. Huzurevi zor bir sözcüktü. Ancak misafirhanenin mutfak tarafı gayet yakından panorama pencereli kocaman bir binaya bakıyordu. Gabi'nin dudakları veya gözleri ya da saçıyla meşgul değilsem mutfak penceresinden dışarı bakmadan edemiyordum. O zaman doğruca huzur evinin oturma salonunda bastonlu, yürüteçli ve tekerlekli sandalyeli ihtiyar insanlar görüyordum. Arada sırada personelden birileri de aceleyle gidip geliyordu. Oradaki insanlara dalıp gittiğimi ilk fark ettiğinde yavaşça huzur evi dedi Gabi. Huzur evi diye telaffuz etmeye çalıştım birçok kez. Ancak ilk iki zor sesi çıkarabilmeyi dördüncü defada başardım. Bana bu kelimenin ve öğrendiğim bir başka kelimenin refah anlamından bahsetti. Bu bende hiç olumlu bir etki yaratmadı. Kuşaklar birbirlerinden ne kadar bıkmış olabilirler ve özgürlük ne kadar çekici olabilirdi ki aileler kendi istekleriyle sevdiklerinden vazgeçip yakınlığı ve sevgiyi profesyonel yabancılara devrediyorlardı, anlayamıyordum. Bu nasıl iyi olabilirdi? Danca başında biraz zordu ama genellikle anlık bir huzur içinde işittiğim, bana sık sık dehşeti çağrıştıran Sırpçadan çok daha hoş bir dildi. Bundan böyle tamamen danca, İngilizce, zorda kaldığımda merkez dilini konuşacaktım. Annem, yetkililer ve çevirmenlerin beni eski dilimi kullanmaya zorladıkları anlar hariç. Aslında huzur evinde bir hoşluk var dedi Gabi bir gün yeniden kahve doldururken. Benim evimdeki gibi oturma salonunda perde kullanmıyorlar. Neden perdelerin yok diye sordum. Perdeler dışarıyı kapatır. Benim ışığa ihtiyacım var. Her bir ışık huzmesine. Üstelik gizlenecek bir şeyim yok. Neden kendimi gizleyeyim? Bir maskeden başka kaybedecek neyim var? Maskeler karnavallar içindir. Günlük hayatta kendim olmak isterim. Kim olduğumun arkasında durabilmek. Ben örneğin... Sesi çatallaştı ve inceldi. Ardından ne söylediğine konsantre olamadım. Düşüncelerim az önce söylediği kendi olmak sözlerine takılıp kalmıştı. Esma'nın ormanda saçlarının kesildiği gün annem de bana sıradan biçimde bunu söylemişti. O zamandan beri ben de pek başaramadan bunu yapmaya çalışmıştım. Kız kardeşimin saçının kokusunu duydum. Samir ve babam yakında bir yerlerde konuşuyorlardı. Fas havlıyordu. "Beni dinliyor musun Zehra? Bu arkadaşıma merhaba desene, yukarıda oturuyor." Oğlanlardan biri kapı girişinde durmuş bize bakıyordu. Dudaklarını oynatıp bana gülümsedi ancak sesi bana kadar gelmedi. Fakta da sık sık bira ve cips alırken gördüklerimden biriydi. Çenesinde biraz sakalı, kısa kahverengi saçları vardı ve bir yanıt bekler gibi bana baktı. "Merhaba," dedim kızararak. "Danca konuşuyorsun." Koşu ayakkabısı, bol kot pantolon ve üzerinde yıkanmaktan silinmiş okuyamadığım bir yazı olan beyaz bir tişört giymişti. "Biraz," dedim. "Daha çok İngilizce. Yalnızca biraz danca." "Mükemmel danca," diye araya girdi Gabi. "Adını tam yakalayamadım." "Yaka?" diye yineledim. "Hayır, hayır," diye güldü. "Yaka değil. Yakalayamadım. Yani adın nedir, ismini?" Duruşunu değiştirip konuşurken sabırsızlıkla vücudunu öne arkaya hareket ettirmeye başladı. Belki ayakları kafasındaki bir melodiyi izliyordu. Yazısı okunmaz tişörtünün altında güçlü ama ince bir gövde olduğunu sezdim. Hareket halinde konuştu. "Ben Milo. Sen?" "Aa, özür dilerim. Ben Zehra." Gabi Milo'ya kahve ikram etmek istedi ama o teşekkür edip reddetti. Ne bir şey içecek ne de oturacaktı. Yukarı çıkıp odasını temizleyecekti. Akşam bazı arkadaşları ziyarete gelmişti. Gitmeden önce Sırpçı'ya geçip dedi ki, "Bir akşam uğra. Ben 402 numaralı odadayım." Yeniden kızardım ama kendimi toplayıp dedim ki, "Sadece danca veya İngilizce. Ne zaman?" Omuzlarını silkip yeni dilimde yanıt verdi. "Karar senin. İstediğin zaman gelebilirsin." Yüzümdeki yanmanın karnıma indiğini, hem gıdıklandığımı hem de acıttığını hissettim. Sıcaklık vücudumun diğer tarafına yayıldı. Şakaklarımdaki damarlarım atarken o koridorun ucunda kaybolup benim katımdan çıktı. "Sizleri birbirinizle tanıştırmayı çok kez düşündüm," dedi Gabi. "Sonra hep unuttum. Sevgilim hasta. Bu yüzden şu sıralar biraz dikkatim dağınık. Neyse, sanırım bir sürü ortak yanınız var. Bir parça aynı şekilde düşünüyorsunuz." "Sevgilin ve ben mi?" Bir sevgilisi olduğuna şaşırmıştım. Her şeyden konuşmuştuk ama bu konuda asla. "Hayır, yok canım. Sen ve Milo. Sizin ikinizin halinde. İdealist, masum. Bir şey var, bilmiyorum. İlginç olacağı kesin. Milo çok zeki ve tatlı biri." Kafam karışmıştı. Önce Milo'nun daveti beni heyecanlandırıp huzursuz etmişti. Sonra ansızın Gabi'nin bir sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bir an sevgilisinin ve benim aynı şekilde düşündüğümüzü bir kompliman olarak almış ama aynı zamanda tuhaf bir şekilde üzülmüştüm. Sonra da sözünü ettiği kişinin sevdiği kadın değil Milo olduğu anlaşılmıştı. Sevgilisi tabii ki benden çok farklı bir düzeydeydi. Kesin daha akıllıydı. Belki matematikçi bile olabilirdi. Ve daha güzel. Çoğu kadın daha güzeldi. Her şeye rağmen bu kadarcık olasılık hesabı yapabiliyordum. Net düşünemiyordum. Kendi sesimin bir şeyler dediğini duydum. Sesim her ne dediyse beni sakinleştirdi. Bir anlamda var olduğumun kanıtı oldu. Vardım ve evlerdeki öğretmenin anlattığı gibi kendimi geri götürüp aptal bir hayvana dönüşmemiştim. Hala bir insandım. "O kaç yaşında?" diye sordum. "Milo 23 yaşında. Geldiğinde şeker hastalığından son derece yıpranmıştı. Savaştan dolayı insülin bulamıyordu. Şimdi iyi. Bazen her nasılsa bir şeyler iyi sonuçlanıyor." Gabi ayağa kalkıp bana baktı. "Yola koyulmalıyım. Hem mezarlığa hem de kapanmadan Amerikan elçiliğine gitmem gerekiyor." "Mezarlık? Ölen birisi mi var?" "En iyi arkadaşım ama çok yıllar önce. Garnizon mezarlığı tam Amerikan elçiliğinin yanında. Amerikalılarda işim olduğu zaman arkadaşımı ziyaret ederim. Rus elçiliği de mezarlığın diğer tarafında. Tuhaf değil mi?" "Amerikan elçiliğini gayet iyi anımsıyorum," dedim. "Esma ve Samir için doldurduğum kağıtları verdiğim Kızıl Haç binasıyla aynı bölgede değil mi?" Gabi onayladı ve veda ederken beni iskemleden kaldırmak için ellerimi yakalayıp çekerek her zamanki gibi kucakladı. "Avuçların ter içinde," diye haykırdı. "Milo yüzünden mi?" Başımı sallayıp yeniden kızardım çünkü bu kısmen doğruydu. Geri kalanı sevgilisi ve onunla vedalaşmaktan kaynaklanıyordu. Hayatını burada oturup ihtiyarlara bakarak geçirme dedi. Kendi yaşıtlarının arasına karış, içlerine dal, yakında okula başlamayacak mısın? Sanırım başlayacağım dedim. O işe Bayan Nilsson bakıyor, bekliyorum. Bekle bekle, her zamanki hikaye. Büyük olasılıkla mülteciler kurulu ile ilgili. Her neyse, dışarı çıkmaya çalış. Biraz hava ve gün ışığı al dedi Gabi, her gün. Sonunda beni iyice kendine çekti. Önce beni iki koluyla sardı, sonra iki yanağıma da ıslak birer öpücük kondurup güldü. Öyle ki bembeyaz dişlerinin pırıltısı gözleriyle yarıştı. Eğer ben, insan o yanakları ısırmak istiyor. Işık ve hava, unutma, nefes al. Bacaklarını kullan ve şehri yanına al. Görüşürüz. Kucaklaşma son derece yoğun ama çok kısaydı. Eski oturma odamızda bir opera dinledikten sonraki gibi hissettim kendimi. Hem harika hem de korkunç duygularla ne yapacağımı bilemediğim bir patlama noktasına kadar dolmak. 37. ayrımın sonu. Sayfa 333.